Ayrım 13.
Sayfa 162. Üniversite 3-4 yıllık olmasına rağmen bazı öğrenciler Bonn'da 7-8 yıl kalıyorlardı. Karl 1. sömestrede tüm yeni öğrenciler gibi çaylaklar sınıfına dahil edilmişti. Bu kıdemlilerin yeni gelenlere verdiği bir isimdi. Karl'ın övünebileceği ne bir yara izi ne de bir sakatlığı vardı. Üniversitenin çevresinde sayısız polisin ciddi çabalarına rağmen Trierliler sık sık düello yapıyorlardı. Marx öğrenciler arasında en önemli meziyet sayılan şeyleri öğrendi. İyi bir nişancı olmak, çok iyi bir edebiyat eleştirmeni veya edebiyat tartışmacısı olmak kadar itibarlıydı. Kağıt oyunlarını çok iyi oynamak, gözünü kırpmadan elindeki tüm parayı savurmak, sarhoş olmadan içmek de çok gözde meziyetlerdi. Üniversiteliler ne polisten, ne muhbirlerden, ne de hakim von Salomon'dan, bir başka adı Semender'di, korkuyorlardı. Üniversite öğrencileri için ceza almak bir şeref meselesiydi, cesaretin simgesi ve ödülüydü. Kaçınılmaz düelloları hazırlanmak ve biraz bilgi toplamak için Karl da düelloları izlemeye başladı. Çaylaklara düelloları izleme hakkı ancak belirli bir hizmet gördükten sonra ödül olarak veriliyordu. Düello mekanının hazırlanışına yardımcı oluyorlardı. Düello yapmak resmen yasaktı. Polisler bu kanunu çiğneyenleri bulmaya çalışıyorlardı. Semender kurnaz çilli bir adamdı. Sık sık meyhaneleri ve lokantalara muhbirler gönderiyordu. Ama öğrenciler bu muhbirleri tanıyorlardı. Onlarla acımasızca dalga geçiyor, sarhoş edip kovuyorlardı. Bernard'ın bilardo salonunda düello yapılmasının önünde hiçbir engel yoktu. Karl büyüklerin güvenini kolayca kazanıp bir düelloya katılma hakkını elde etti. Büyük oda ağzına kadar insanla doluydu. Bilardo masası duvara kadar çekilmiş oturma yeri olarak kullanılıyordu. Düello seyircileri hayal kırıklığına uğratmadı. Onlar için düello çok eğlenceli bir güç, kurnazlık ve cesaret gösterisiydi. Sürekli düello yapmak isteyenler meydana çıkıyordu. İki çaylak kılıçlarla beceriksizce dövüştüler. Birisi hızla gerileyerek salondaki kahkaha eşliğinde kurnazlık yapıp sokağa doğru çıkan merdivenden kaçtı. Karl düello'nun sebebini sordu. Şeref. Şeref ve sosyal prestij diye cevap verdiler çok anlamlı yüz ifadeleriyle. Karl bütün komitenin şerefi ve çıkarları içinde düello yapıldığını öğrendi. Böyle bir durumda düello yapacak olanlar komitelerin başkanları tarafından seçilirdi. Sana kısa boylu birini veririz diye cesaretlendirdiler Karl'ı. Düello turnuvasının son maçı iki ünlü filozof öğrenci arasındaydı. Bu iki filozof 14 sömestirdir üniversitede okuyorlardı. Birisi Nibelung şarkısındaki Kral Siegfried'e benzeyen Herbert Schlezer adında bir gençti. Maceralı yaşamının büyük bir bölümünü oyun kağıtları, sarhoşluklar, aşk serüvenleri ve tehlikeli düellolar oluşturuyordu. Onun rakibi ayı lakabını taşıyan atletik yapılı bir öğrenciydi. İri vücudunun her kasından tükenmez bir fiziksel güç fışkırıyordu. Bu adamın korkunç gücü Karl'ı her zaman şaşırtıyordu. Ayı, Bonn sokaklarında dolaşırken tesadüfen gördüğü insanları şakayla havaya kaldırarak onları kolaylıkla taşıyordu. Hızla giden faytonu arka tekerleklerinden birini yakalayarak anında durdurabiliyordu. Güçlü olduğu kadar da aptaldı. Korkunç gücüne karşın hareketsiz aptal yüzü ona garip bir hava veriyordu. Sanki diğer ölümlülerden biri değildi. Schlezer ve ayı arasındaki düello yamultulmuş epelerle yapılacaktı. Bu usta düellocılara böylesi yakışırdı. Düellocular yerlerini aldıklarında salonda tam bir sessizlik hakimdi. Kısa bir süre önce ayı Heidelberg'de bir kılıç şampiyonu olan Bruno'yu az kalsın doğuruyormuş. Bunu herkes biliyordu. Bonn'un bu en iyi kılıç ustalarını düelloya iten sebep dul bir kadının çekiciliğiydi. Herkes istediğini düşünsün ama bayan Stockzipler çok namuslu ve asil bir bayan demişti ayı öğrenci meyhanelerinden birinde. Yan masada domino oynayan Schlezer ayıya kız kardeşinin daha mı az namuslu olduğunu sormuştu. Hiç kimseye hakaret etmek istemeyen ayı Schlezer'in kız kardeşine saygı duyduğunu söyleyerek onu namussuz bulmadığını söylemişti. Ama Schlezer'in sakinleşmeye hiç niyeti yoktu. Schlezer'in düello hastalığı ve alaycı yüz ifadesi ona birçok kez düello kazandırmıştı. Üniversite öğrencilerinin raconuna göre alaycı yüz ifadesi belirleyici bir öneme sahipti. Eğer en namuslu ve en asil kadın Bayan Stockzipler ise buradan kız kardeşimin daha az namuslu ve daha az asil olduğu sonucu çıkıyor. Tartışma etraftaki öğrencilerin ilgisini çekmişti ama ayı Schlezer'i düelloya davet ederek tartışmaya bir son vermişti. Kavgalı olmalarına rağmen düellocular salona kol kola girdiler. Kar düello başlayana kadar geçen zamanda düellocuların eğer çok yakın iki arkadaşlarsa arkadaşlık kuralına sığınarak arkadaşlıklarını sürdürebildiklerini öğrendi. Marx büyük bir heyecanla izliyordu. Düellocular birbirlerinin ellerini sıkarak aksi yönlere yürüdüler. Önceden belirlenmiş yerlerde durdular. İkişer ustaca atlayıştan sonra düellocular epelerini tokuşturdular. Ayı ilerliyor ve rakibini duvara doğru sıkıştırıyordu. Aslında aşırı güçlü olması ayıyı engelliyordu. Geri çekilerek rakibine oyunlar düzenleyen Şilezer hafif vücuduyla salonun içerisinde adeta uçuyordu. Asık suratlı ayı ağır hareket ediyor, gitgide sinirleniyor ve kontrolünü kaybediyordu. Nefeslerini tutarak sonucu bekleyen seyirciler, düellocuların yaptıkları tüm hareketleri taklit ediyor, o anda her biri beyninde bir düello yapıyordu. Tüm düellolarda olduğu gibi final kimse fark etmeden aniden geliverdi. Ayı kendi kuvvetinin kurbanı oldu. Onun kasları için epe fazla hafif ve yetersizdi. Ayı kudurmuş bir vaziyette kırbaç sallar gibi epesini savurdu. Şilezer uzun süredir bu hareketi bekliyordu. Rakibinin üstüne yürüdü ve onun havaya kalkmış elini bir anda parçaladı. Ayı bir çığlık kopararak epeyi düşürdü ve bilardo salonundan kaçtı. 5. Bond'da tüm profesörlerin evleri aynı tipteydi. Bunlar kare şeklinde, düzgün, iki katlı, merdivenleri taraça altında olan evlerdi. İşlemeli kapı kolunun üzerinde profesörlerin isimleri yazılıydı. Ansiklopedik hukuk dersleri veren Profesör Pugin'in evi de benzer ama biraz bakımsız bir evdi. Hiç olmazsa küçük bir fark olsun diyordu Profesör Pugin. O yüzden kapısının önüne demir bir çıngırak bağlamıştı. Bahçesi de evi gibi bakımsızdı. Çiçek tarhlarının çevresinde yabani otlar büyümüştü. Avluya uzun zamandır el değmemişti. Dış kapı ise menteşelerinden çıkmış gıcırdıyordu. Profesörün kahyası komşulara ev sahibinin çok yoksul, üstelik ayyaş olduğunu söylüyordu. Söylentilere göre bu kahya kadın profesörün sevgilisiydi. Kahya korkak ve mutsuzdu. Başına sürekli siyah bir şapka, ayaklarına dilleri sarkmış erkek ayakkabıları giyiyordu. Haftada bir kez eski bir faytonla Pugin'in annesi geliyordu. Şişman, kendini beğenmiş ve cimriliğiyle ünlü bir kadındı bu. Bayan Pugin oğluna nutuk çekip onu nişanlamak için kandırmaya çalışıyor, aksi takdirde kendisini mirastan mahrum bırakacağını söylüyordu. Onun geleceği günler Profesör Pugin daha sabahın erken saatinde suratını asıyor, akşamları da sarhoş olana kadar içiyordu. Profesörün evinde kırmızımsı kadife ile kaplı kırık dökük mobilyalar ve bol miktarda aile fotoğrafı vardı. Pencerelerin, masaların ve döşemenin üzerinde de kırmızı kadife vardı. Tozdan ağırlaşmış ve küflü zehire benzer bir görüntüsü vardı kadifenin. Bazen sabahları profesör eve zil zurna sarhoş gelip kahyadan temiz havalı bir oda istiyordu. Boğuluyorum diye bağırıyor, fularını çıkararak yakasını gevşetiyor ve şakaklarını sıkıyordu. Açın pencereleri, kapıları. Her aralıktan hava girsin, tozdan boğuluyorum. Her yerde toz var, saçlarımda, kitaplarımda, fotoğrafların üzerinde. Bütün Bond'da toz beynimi ve kalbimi kemiriyor. Yaşamak istiyorum, anlıyor musun? Kadın denilen ihtiyar yıkıntı. Kumarda kaybetmişsiniz ve sarhoşsunuz diye usulca cevap veriyordu kahya. Eğer ansiklopedik hukuk bilgileri dersini vermeseydim, eğer profesör olmasaydım, eğer zengin olsaydım, daha çocukken temiz hava solumak istiyordum. Buna rağmen babam beni dövüyor ve eve kapatıyordu. Denizci olmak istiyordum, gezgin olmak istiyordum ama pek fazla seçeneğim yoktu. Papaz cübbesiyle profesör cübbesi arasında bir tercih yapmak zorundaydım. Allah'a şükür bazıları hizmetçi önlüğünü bile giyemiyor diye cevap veriyordu kahya, Pugin'in ikinci kattaki yatak odasına çıkmasına yardım ederken. Ben gücü ne edeyim bu toz ülkesinde, kadife cübbeler giyen bu kendini beğenmiş ihtiyar salakların ve ayyaş gençlerin şehrinde ben ne yapabilirim? Şimdi ayyaş olan bu gençler de daha sonra kendini beğenmiş birer salak olacaklar. İhtiyar ayyaşlar da var. Bay Profesör lütfen yatın ve sakinleşin. Bir dakika şapkanızı giymenize yardım edeyim diyordu kahya. Gece şapka sabah ders. Yaşamak istiyorum, belki de sevmek istiyorum. Kahya hızla pencerelerin kepenklerini kapattı ve ağır perdeleri çekti. Karanlık ve boğucu hava Pugin'in ayılması için yeterli değildi. Yaşamak isteyen insan diye hüzünle konuşan ihtiyar kadın yatağın kılıfını düzeltti ve ekledi. Düşlediği gibi yaşayabilir, hem de hiç düşünmeden. Siz ise ruhları kovmaya çalışan deli gibi tutturmuşsunuz. Yaşamak istiyorum da yaşamak istiyorum. Örneğin bana bakın, çektiğim tüm acılara rağmen yiyorum ve Allah'a şükür çok da iyi bir iştahım var. Çok iyi uyuyorum, özenle dua ediyorum ve isyan da etmiyorum. Hatta bazen her şey beni memnun edebiliyor. Sizin neyiniz eksik ki Bay Profesör, elinizdekilerin kıymetini bilmeyi öğrenmelisiniz. Pugge artık kahya kadının telkinlerini dinlemiyordu. Bilime susayan insanlar için, iyi insanlar için bu dünya bir işkence odası. Anlamsız savaşlar, çağımız ikiyüzlülüğün damgasını taşıyor. İnsan binlerce çalışmadan ve düşmanca arzulardan ibaret. Böyle gelmiş, böyle gidecektir. Dürüst bir ticaret yasası, iyi bir gazete veya kaliteli bir demiryolu yapıp insanlığı mutlu edeceğini düşünen kişi aptaldır. İnsan şimdi de taş devrinde olduğu kadar zavallı. Bu dünyada hiçbir şey yolunda değil. Biz ulaşılmaz hedeflere koşmak için karanlıkta yol alan köstebekler olmaya mahkum edilmişiz. Ben yaşamak istiyorum ama toz beni öldürüyor. Üzerimizde lanet var, ölüm var. Profesör başını yastığına gömmüş bir çocuk gibi ağlıyordu. 6. Aralık ayının sonlarına doğru Karl'ın sağlık durumu kötüleşti. Aşırı ders çalışmaktan ve yorgunluktan baş ağrıları, bitkinlik ve uykusuzluk çekiyordu. Annesinden ve babasından gelen mektuplarda ayrılığın doğurduğu hüzün okunuyordu. Karl onlara kısa cevaplar yazıyordu. Zaten nadiren mektup gönderiyordu. O yüzden posta arabaları Trier'den sık sık şikayetler ve suçlamalar getiriyordu. Karl aldığı mektupları masa üzerinde, pencere pervazlarında, kitap aralarında unutuyordu. İnce kağıda yazılan mektuplar protesto ederek sırıtıyorlardı, okunmak istiyorlardı. Karl'ın annesi onun kahve içip içmediğini merak ediyordu. Karl, Henriette Marx'ın mektuplarını okurken sanki mutfak önlüğünü giymiş, aşçı şapkasını takmış annesini karşısında görüyor, sesini de duyuyordu. Senin mutfağının düzenini merak etmemi bir kadınlık zaafı olarak düşünmemen gerekiyor, sevgili Karl. Küçük işlerde de büyük işlerde de ekonomi çok önemlidir. Ne bu korkunç düzensizlik? Kitap, kitap ve yine kitap. Onların yüzünden her taraf toz içinde kalmış. Zaman ayır ve odanı daha sık temizlettir. Sonra babasının sesini duyuyordu. 3 haftadır senden haber alamıyoruz. Bu ne sorumsuzluk? Korkarım senin kalbini bencillik sarmış. Benim bir prestij düşkünü olmadığımı bilirsin. Hatta haksız olduğum zaman bunu çocuklarımın önünde dahi kabul ederim. Oraya gittiğinde çevreni tanıyıp bana yazmanı rica etmiştim. Ama uzun süredir mektup yazmıyorsun. Bu söylediklerimi istediğin anlama çekebilirsin. Zavallı annen seni çok merak ediyor. Bonn'a geldikten 2 ay sonra Karl ailesinin isteği üzerine Nimwegen'de oturan Hollandalı akrabalarına misafirliğe gidip dinlenmeye karar verdi. Köln'e kadar bir at arabası ile gidip geceyi bir posta durağında geçirdi. Sonra Ren Nehri üzerinden gidecek olan bir yelkenliğe bilet buldu. Bu küçük beyaz yelkenliğinin adı Frankfurt'tu. Yaklaşık 5 saat süren bir yolculuktan sonra Düsseldorf'a vardılar. Kış gecikmişti ve yolculuk engelsizce yapılabildi. 17 yaşındaki üniversite öğrencisi paltosunun yakasını kaldırmış güvertede volta atıyordu. Soğuk bir yağmur çiseliyordu. Tepelerde yoğun bir sis vardı. Karl ıslak bir bankın üzerine oturdu. Geminin yelkenleri rüzgarın çarpmasıyla şişiyordu. Ren Nehri Vadisi genelde açık olurdu ama bugün sıkıcı ve kasvetliydi. Ren Nehri Düsseldorf yakınlarında keskin bir kıvrım yapar, tepeler suya yaklaşır. Tepelerin eteklerinde ise kocaman ağaçlar vardır. Karl Menz Tepesi'ni ve ona adanan acımasız Lorelei efsanesini anımsadı. Bu karanlık sonbahar gecesinde Ren ürkütücü ve gizemliydi. Karl Nibelung şarkısını mırıldanıyor, hayaller kuruyordu. Binlerce sözcük beyninde dolaşıyordu. Hain'in bir dizesini hatırladı. Belki bir şair olurum. Hain, Karl'ın en sevdiği şairlerden biriydi. Karl yılların çabuk geçmesini diliyordu. Belki de çok iyi bir şair olacağım. Frankfurt, Düsseldorf kıyısına ulaştığında hava kararmış, yağmur yağıyordu. Kıyıdaki şehir hayatı eski gri bir halatla sarılmış gibiydi. Adeta donmuştu. Çatılardan kirli kaldırımların üzerine tembel sular akıyordu. Sokak fenerleri ortalığı yeterince aydınlatmıyordu. Karl ıssız sokaklarda biraz dolaştıktan sonra bir meyhaneye girdi. Orada birkaç akşamcı bira içiyordu. Pahalılıktan yakınıyor ve sürekli fiyatları yükselten tüccarlara küfrediyorlardı. Son yılın üzüm mahsulü kötüydü. Yağmur mahsule zarar vermişti. Şimdi Hollanda'dan buğday satın almak daha karlı diye konuşuyordu masada oturanlar. Karl da onlara yakın bir masaya oturdu. İşin kötüsü Ren bölgesinde Prusya kanunları geçerli değil. Eğer biz de fiziksel cezalar verseydik şimdiki miskinliklerini yapamayacaklardı diyordu bir toprak ağası. Köylü bir ayıdan daha kötümser ve bir tilkiden daha kurnaz diye fikrini açıklıyordu yerli hukuk memuru. Kışları köylüler vergilerden kaçmak ve çalışmamak için şehre gidiyorlar. Sırf hapse girebilmek için hırsızlık yapıyorlar. Çünkü hapiste devletin hesabına yiyip içiyorlar. Napolyon'un kanunları artık çok eskidi beyler. Karl meyhaneden çıktı. Katedralin arkasından birbirlerine yapışmış evleriyle çarpık sokaklar başlıyordu. Marx uyuyan şehrin sokaklarında uzun uzun dolaştı. Yollarda komik ayyaşlar ve zavallı serserilerle karşılaşıyordu. Birden Hoffman'ı ve onun kahramanlarını hatırladı. Bu kahramanlar meyhanelerin ve arka sokakların garip insanlarıydı. Karl uyuyan Almanya'nın eski yıllarını, yıkık şehirlerini, geleceğini düşünüyor ve her zamanki gibi bu bilmeceyi çözmek istiyordu. Sorunların kökenine ulaşıp gerçeği bulmak istiyordu. Bu karda doymak bilmeyen bir bilme isteğiydi. Karl sabahleyin tıka basa dolu bir Hollanda buharlısına binip ülke dışına çıktı. İyi birer denizci olmakla övünen Hollandalılar sessiz nehirlere karşı soğuktular. O yüzden Rene, Hantal, bakımsız buharlar gönderiyorlardı. Zaten kar da yolculukta konfor arayan biri değildi. Köln gemisi ile Hollanda gemisi arasındaki farkların ayırdığına bile varmıyordu. Yolcu kalabalığı içinde Bonlu üniversite öğrencileri arasında kendi yaşadığı filozoflarla karşılaştı. Onlar da tatil için sınır şehirlerine gidiyorlardı. Edebiyat hakkında sohbet etmeye koyuldular. Hemen Konfederasyon Meclisi'nin son bildirisini tartışmaya başladılar. Bu bildiride beş yazarın eserleri yasaklanıyordu. Heinrich Heine, Carl Gustav, Heinrich Lobe, Rudolf Weinberg ve Theodor Mund. Bu yazarlar genç Almanya hareketinin üyeleriydi. Karl kendini şiire ve edebiyata vermek istiyordu. Her çıkan kitabı takip ediyor, her yeni şiir antolojisinin üzerine açlıktan ölmek üzere olan bir insan gibi atlıyordu. Hiçbir edebiyat olayını kaçırmıyordu. Konfederasyon Meclisi'nin Bundestag Brezilya bildirisini de ezbere biliyordu. Son zamanlarda Genç Almanya veya Genç Edebiyat adı altında kurulan bu edebiyat okulu, edebi eserler arkasında gizlenerek Hristiyan dinine saldırıyor. Bu eserler de her sınıftan okura yakın olduğu için amacına çok iyi ulaşıyor. Amaçlardan biri de var olan sosyal ilişkileri eleştirip tüm ahlak kurallarını yıkıp düzeni alt üst etmektir. Buharlı öğleye doğru Vessel Kalesi'nin çevresinden dolaşıp Emmerich'te durdu. Gümrük işlemleri başladı. Almanya geride kalmıştı. Hollandalı gümrük memurları ağır hareket eden, kibar ama şüpheci insanlardı. Ağır ağır kontrol edilen eşyaları mühürlüyor, yolcuların bavul ve sandıklarını açıyor, sonra da selam verip uzaklaşıyorlardı. Westerroth'un yanında nehir iki kola ayrılıyordu. Kocaman, verimli Betüwe Ovası, nehrin bu iki kolu arasında sivri bir süngüye benziyordu. Uzaklarda Nimwegen görünüyordu. Kıyıda güzel ve gösterişli evler ve sık ağaçlı küçük bir koru vardı. Korunun ortasında da eski bir kule yükseliyordu. Karl daha buharlının merdiveninde teyzelerin, dayıların, kuzenlerin kucağında buldu kendini. Yeğenini elinden tutan Johann Pressburg onu eve doğru sürükledi. Önünde ve arkasında yürüyen kuzenleri boğazlarından tuhaf sesler çıkararak konuştukları Hollanda diliyle yeni gelen misafirdeki değişiklikleri değerlendiriyorlardı. Uzamış ama çok zayıf ve esmer, gözleri kömür. Henriette teyzeye benzemiyor. Hık demiş babasının burnundan düşmüş. Kesin şu fısıltıyı diye kızdı Johann akrabalarına. Kızlar utanıp sustular. Sokaklarda olağanüstü bir hareketlilik vardı. Çünkü o gün cumartesiydi. Kazıyor, yıkıyor, şehri temizliyorlardı. Genelde kapalı olan evlerin pencereleri şimdi açıktı. Hizmetçiler kapıları, çerçeveleri, eşikleri temizliyorlardı. İtfaiye hortumlarıyla evleri baştan aşağıya yıkıyorlardı. Sular gürültüyle akarak kaldırımları temizliyordu. Evler yüksek ama dar ve hemen hemen hepsi tuğladan yapılmaydı. Nadiren boyanıyorlardı. Sokaklar dar, karanlık ve taş döşeliydi. Dükkanların önünde hırkalı ve şapkalı tüccarlar oturuyor, pipo içiyor ve gazete okuyorlardı. Sokaklarda uzun boylu, dolgun, gürbüz ve güzel yüzlü kadınlar amaçsızca dolaşıyorlardı. Hepsinin elbiseleri ağır ve şapkaları kolalıydı. Etrafta sayısız çocuk vardı. Cumartesiden pazartesiye kadar okullar kapalıydı. Çocuklar köpek ve keçilere koşulmuş arabalarla geziyorlardı. Şehri yaran Waal nehrinde kırmızımsı bir yelkenli gemi ve kayıklar yüzüyordu. Hollandalılar eskimiş yelkenleri meşe suyunda kaynatıyor, böylece yelkenler sağlam ve kızılımsı oluyordu. Zengin Pressburg ailesinin evinde düzenli, hiç değişmeyen tek düze bir yaşam vardı. İlk günlerde Karl uzun uzun uyudu ve çok az hareket etti. Kısa bir süre sonra eski gücüne kavuştu. Sağlığına kavuşmasıyla birlikte taşra hayatına karşı bıkkınlık başladı. Yemek saatlerinde hiç bitmeyen Hollanda mallarının satışı, Belçika'nın ukalalığı, Prusya monarkının ahlaksızlığı ve Hollanda kraliçesinin ne kadar namuslu olduğu konuşuluyordu. Karl tek başına yürüyüşlere çıkarak bu sohbetlerden kaçmaya çalışıyordu. Hollanda'nın her yerinde, mütevazı Nimwegen'de bile bu ülkenin eski yüceliğini ve başarılı denizcilerini hatırlatan izler vardı. Valilik binası eski, solgun, antika değerinde kilimlerle döşeli ve imparator büstleriyle süslüydü. Bir zamanlar burada 16. Ludwig ile Birleşik Hollanda Cumhuriyetleri arasında barış imzalanmıştı. Karl bu yıkılmış cumhuriyetin tarihini defalarca okudu. Venedik, Portekiz, Hollanda hepsinin tarihi kaderleri hemen hemen aynıydı. Karl ısrarla bu garip benzerliği düşünüyordu. Sadece tarihi değil, bu halkların şarkıları ve destanlarındaki benzerlikleri de ilginç buluyordu. Kuzenleri uzun ve hüzünlü balıkçı şarkılarını Almanca'ya çeviriyorlardı onun için. Karl hayalet kahramanı olan Martin Schenk von Neideck hakkında hikayeler dinliyordu. İspanyollara yakalanmamak için kendini Vaal nehrine atarak boğulan bu savaşçının gölgesi Dolunay'da eski kulede dolaşırmış. Schenk von Neideck inleyip düşmanları tarafından parçalanan vücudunu ararmış. Nimwegen şarkıları böyle söylüyordu. Birkaç hafta süren tatil sanki bir anmış gibi geçiverdi. Karl dinlenmiş, eski sağlığına ve neşesine tekrar kavuşmuş olarak misafirperver Nimwegen'i terk etti. 7. Marx, sen kendini hala bir üniversiteli değil bir liseli sanıyorsun diyordu Gürün aşağılayıcı bir tavırla. Gürün uzun çizmeli köse bir gençti. Kıyafeti her ne kadar maskeli balo kıyafetine benzese de Bon için çok olağandı. Fransız modasına göre giyinen Gürün ceketi frak ve boyun bağına tercih etmişti. Almanya'yı ancak üniversiteliler kurtarabilir. Çünkü onların dışındaki tüm Almanlar katışıksız bir esnaf sürüsü. Ama kurtuluşu sadece kitaplardan çıkma idealler gerçekleştiremez. Sanki bunu kanıtlamak istiyormuş gibi kılıcının ucuyla hızla Roma hukuku kitabına vurdu. Çizmeleriyle ses çıkararak odada kuduz gibi dolanıyordu. Parçalanan kitapların yaprakları tozun içine, çizmelerinin altına düşüyordu. Gürün tiksinerek kılıcını kitabın cesedinden çekti ve onu odanın bir köşesine attı. Anlamıyor musun Marx? Biz leş koklayan tıbbiyeli veya çiçek deşen botanikçiler değiliz. Şeytan yardımcımız olsun. Biz hukukçuyuz. Silahımız ise söz. Konumuz da hayat. Biz sofistiz. Konuşmayı bilen ama satın alınamayan hukukçularız. Konumuz olan hayatı tanıyıp yaşamaya başlamalıyız. Üniversitedeki ilk yılımızı buna vermeliyiz. Asırlardan beri var olan üniversite geleneklerine ihanet edemeyiz. Gençliğinde yoldan çıkmayan bir filozof gerçek bir filozof değildir. O yüzden gel hataya düşelim. Bizi alkol içerisinde korunan kurbağalara dönüştürmeye çalışan 5 yıllık lise eğitimimden sonra ben yaşadığımı hissetmek istiyorum. Yeterince sıkıldım, ders ezberledim, uzun süre anneciği ve babacığı dinledim ve aptal kız kardeşlerin ağabeyi oldum. Yeter. Nerede geçti bizim çocukluğumuz? Kokuşmuş kasabacıklarda. Nasıl bir çağda doğduk? Hareket dolu bir çağda. Biz ne biliyoruz? Geçmişin kahramanlarını ve geleceğin cahillerini. Ama dur bakalım, biz daha şarkılarımızı söylemeye başlamadık. Biz dünyayı eski Yunanlılarla tartışabileceğimizi göstereceğiz.